Merhaba, hoş geldiniz. Mesele Ekonomi'de bundan böyle yeni bir yayınla karşınızdayız. Programımızın ilk konuğu da Sayın Ahmet Cimenoğlu. Ahmet Bey, merhaba.
Merhaba.
Nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
Ben de çok teşekkür ederim ilk programda konuk olduğunuz için. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi tabii ki ekonomi konuşacağız zaten. Ekonomi kanalıyız. Enflasyonun mücadele yolculuğunu ve aynı zamanda Mehmet Şimşek'in göreve başladıktan sonraki ekonomideki yeni dengeyi konuşacağız. Siz işte 30 sene yakında, belki daha aşkın sürede bu Türkiye ekonomisi yakından takip eden bir isimsiniz. Türkiye ekonomisi çok daha çalkantılı dönemler yaşadı. Frekanssız çok daha sık olan çalkantılı dönemler yaşadı. Sonra daha rahat dönemler yaşadı. Ama işte son özellikle de bir 2019-2018 yılından itibaren ve 2015'e koyabiliriz. Herkes farklı tarihe koyar. Oradan itibaren sağsın tarım frekansı gitgide artmaya başladı. Siz o dönemde bugün Türkiye ekonomisini karşılaştırdığınızda nasıl özetlersiniz negatif ve pozitif tarafını? Çünkü şu da çok söyleniyor. İşte çok kötü durumdayız ve işte ülke ekonomisi hiç olmadığı kadar derin bir krizin içerisinde sürükleniyor diyen de var. Şunu da diyen de var. O kadar kötü değiliz esasında. Biz 80'ler, 90'lar yaşadık. Şu anda o kadar kötü durumda değiliz diyendi. Siz hangi tarafa daha yakınsınız? Evet.
Ya şöyle cevap vermek lazım bu soruya. Bir kere Türkiye'de nasıl bir ekonomik model uygulandığıyla bir kere başlamamız lazım. Şimdi bu çok önemli. Bu da Türkiye'de ne yazık ki hiç tartışılmadı. Tartışılmadan biz farklı bir ekonomi modeline geçtik. Ama biraz geriden başlayalım. İşte 1980'lerde, 90'larda Türkiye dışa açıldığında, piyasalarını liberalize ettiğinde, işte sermaye piyasaları canlandı, bankacılık sektörü canlandı vesaire, bir tür vahşi batı tarzı bir kapitalizm patlaması yaşadık biz. Kural yok, denetleme yok, denetim gözetim son derece zayıf ve işte kötüye kullanan bu ortamı birçok bankacı, iş adamı vesaire çıktı. 2001 krizi ile 2001 krizi patladıktan sonra bunun çok büyük bir temizliği yapıldı. Şöyle söyleyeyim, 2001 krizi sonrasında batan bankalar ve zayıf durumdaki kamu bankalarının finansal durumunu iyileştirmek için harcanan para o yılki milli gelirin %30'u. Bugün İnanılmaz de, büyük bir para yani.
Bugün 300 milyar dolar falan.
Tabii yani korkunç bir para harcandı. Şimdi ondan sonra işte Kemal Derviş geldi, IMF programı başladı ve AK Parti hükümeti de 2003'ten itibaren o programı harfiyen uygulamaya devam etti. O günden itibaren aslında biz özellikle Avrupa Birliği çapasıyla birlikte daha önceki dönemdeki regülasyonun olmadığı, düzenlemenin olmadığı o vahşi batı tarzı serbest piyasa ekonomisinden daha kurala bağlı, daha düzenli, işte Avrupa Birliği'ne odaklı, IMF'nin de bir yandan kriterlerle, performans kriterleriyle bizi çapaladığı bir ortama geçtik. Bu 2003'ten kabaca 2016-2017'ye kadar, aslında 2016 diyebiliriz darbe girişiminin olduğu yıla kadar bu böyle devam etti. 2013 yılında döngünün aslında en zirvesini yaşadık. İşte Türkiye'de enflasyon %6'lara düştü. Evet. Gösterge tahvil faizleri %4,5'lara kadar düştü. O biraz önce söylediğim işte kira öder gibi ev sahibi olma mümkün olmaya başlamıştı. Fakat biz ondan sonraki dönemdeki siyasi dalgalanmalar 2016 özellikle darbe girişiminden sonra ekonomi yönetiminde biraz farklı bir modele evrilmeye başladık. 2018'de yeni başkanlık sistemine, cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra da aslında tamamen farklı bir modele geçtik. Nedir bu model? Fiyatların piyasada oluşmasına dayalı, devletin sadece regülasyon yaptığı, regüle ettiği, düzenlediği, işte haksız rekabeti engellediği bir yapıdan çıkıp devletin çok daha müdahaleci olduğu, hatta devletin kendisinin aktif ekonomide rol aldığı, işte mesela varlık fonunun altında şu anda yönetilen bir sürü şirket var. Kamu bankaları mesela eskiden toplam bankacılık sektörünün %30'una kadar inmişken şu anda %50'si, belki biraz daha fazlası. Başka bir modele evrildik ve biz aslında serbest piyasa ekonomisinden ciddi anlamda uzaklaştık. Bu siyaseten bence bilinçli olarak yapılmış olan bir tercih. Fakat toplumda bu şekilde tartışılmadı. Biz şu anda bütün tam özellikleriyle tam rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisi değiliz. Bu da bizi, kırılganlığımızı arttırıyor. Bizim dışsal şoklara karşı dayanıklılığımızı azaltıyor. Ne demek bu? Karar alırken biz kararları istişareyle ya da işte piyasa kurallarına göre, piyasa etkisi üzerinden, piyasa derken finansal piyasaları kastetmiyorum, bütün ekonomi üzerinden değil de ya işte Ankara'da birisi kalkıp da gece aklına bir şey gelip ertesi gün onu uygularsa, yani keyfi yönetime geçirsek, kural bazlıdan keyfi yönetime geçersek bu ekonomik yapı bizi kırılgan hale getiriyor. Şimdi çok uzun anlatmış oldum ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz 2001 krizinden önce keyfi bir ekonomi yönetimindeydik. Serbest piyasa ekonomisi olduğumuzu sanıyorduk ama aslında ne olduğumuz belli değildi. 2003'ten 2016-17'ye kadar daha kural bazlı olmaya çalıştık. Biraz daha öngörülebilir, biraz daha işte istişareye açık bir dönem geçirdik ki ekonominin gerçekten de en herhalde son 50-60 yılda düzgün performansa ulaştığı dönemlerden bir tanesiydi. Sonraki dönemde biz tekrar kural bazlı ekonomiden ve serbest piyasa ekonomisinden, tam rekabetten vazgeçtik. Kamu müdahalesi, kamu kontrolü ve daha keyfi yönetime geçtik. Böyle bir ekonomik yapı içerisinde ekonominin başarılı olma şansı yok. Bu modelde hiçbir ülke kalıcı başarı sağlayamamış. Özellikle de petrolünüz, doğalgazınız yoksa. Özellikle yurt dışından finansman hala daha sizin için çok önemliyse. Yani bizi hani bu olaylara bakarken biraz, ekonomiye bakarken aslında hani bu prensipler üzerinden bakmak lazım. O açıdan bakarsak hani bizim milli gelirimiz oradan buraya gelmiş, işte ihracatımız buradan buraya çıkmış. Bunlar beni çok ikna etmiyor. Benim ikna olmam için Türkiye'nin ekonomisinin kalıcı bir şekilde düzeldiği ve sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu söyleyebilmek için daha kural bazlı, daha istişareye açık ve öngörülebilir bir ekonomi politikasına geçmemiz lazım.
O zaman siz Ağbayrak Nebati dönemi diye özetleyeceğimiz dönemle Mehmet Şimşek dönemi arasındaki ekonomik model farkı çok görmüyorsunuz. Çünkü Mehmet Şimşek gereken rasyoneliteye döneceğiz dedi ama o herhalde size göre bir makyaj veya modifiye.
Evet, bir parantez diyebiliriz ona.
Aynı model devam ediyor büyük
evet,
resimde.
Evet, tabii büyük resimde aynı model devam ediyor. Çünkü biraz önce neyi konuştuk biz? Ne zaman acaba tekrar popülist politikalara dönülür diye konuştuk. Şimdi bunu hiç konuşmuyor olmamız lazım zaten. Şundan emin olsak Mehmet Bey'in uyguladığı politika, ki dediğim gibi o ağırlıkla şu anda para politikası üzerine kurulu ama olsun. Bundan sonra sürekli uygulanacağından emin değiliz. Bu zaten başlı başına en büyük sorunumuz, en büyük belirsizlik. Türkiye'nin risk primini en çok arttıran konu bu. Ben yabancı yatırımcılarla konuştuğumda ya da işte Türkiye'deki şirketlerle konuştuğumda herkesin sorusu bu. Bu soru. Yani ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı karar değiştirir, faizleri indirin der. Yani herkese bu beklenti var.
Burada ama şey çok söyleniyor. Yabancı sermayenin özellikle ülkedeki demokrasi veya hukuk standartlarıyla pek bir ilişkisi olmadığı, onların sadece kâr üzerine kurulu bir bakış açısıyla yaklaştığı konuya. Onun için bu bir kriter mi?
Hangi yabancı yatırımcı olduğuna bağlı. Eğer doğrudan yabancı yatırımdan bahsediyorsak evet bu önemli. Çünkü belirsizlik, hani belki sokaktaki insanın demokratik hakları onları çok ilgilendirmiyor olabilir ama onun para kazanma şansını, para kazanma ihtimallerini azaltıyorsa buradaki keyfi kararlar, ne bileyim işte mesela elektrik fiyatları indi çıktı, işte vergiler indi çıktı. Şimdi bir vergi artışı, vergi indirim dediğinizde medeni ülkelerde ya da işte birçok ülkede bunlar aylarca tartışılır. Etki analizleri yapılır. Bunun ne gibi sonucu? Bizde öyle değil ki. Biz kalkıyoruz, gece bir bakıyoruz. Aa evet vergi artmış, aa evet vergi inmiş. Böyle olmaz. Yani bu hani bir şirket sahibi olduğunuzu düşünün. Yabancı olmanıza da gerek yok. Yerli şirket için de aynı şey geçerli. Siz bir fizibilite yapıyorsunuz. Belli varsayımlar verildiğinizde işte vergilerle ilgili, düzenlemelerle ilgili, işte enflasyon beklentileri çok zor zaten ama hani elinizden geldiğince bir şey yapıyorsunuz. Bir model kuruyorsunuz, ona göre bir yatırım yapıyorsunuz, kredi alıyorsunuz ya da yatırımcı alıyorsunuz ya da şirket satın alacaksınız. Sonra hop bir sene sonra ya da 6 ay sonra sizin o üzerine kurduğunuz varsayımların en önemlilerinden bazıları değişiyor. Ve neden olduğu da belli değil. Neden değiştiğini de bilmiyorsunuz. Ne oluyor o zaman? Sizin o yaptığınız yatırım çöpe gidiyor. Şimdi o kadar çok şirket, yerli ve yabancı bununla karşılaştık ki artık biz yabancı yatırımcıları gelin buraya, Türkiye çok öngörülebilir bir ülke. Yatırımınızı burada yapın argümanına inandıramıyoruz. Ama bu doğrudan yatırımcılar. Diğer yandan işte bu sıcak para dediğimiz, carry trade dediğimiz onların hiçbir şey umurunda değil. Onlar sadece kur artmayacağı garantisini alsınlar. Türkiye'de ne olursa olsun yine de gelip yatırımlarını yapar. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay ne kadarsa o fırsat penceresi parasını kazanır. İşte dolar bazında ayda %3-4 kazanç dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağı için. Onlar geliyorlar. Sizin de portföy yatırımcıları biraz arada. Onlar da biraz çekiniyorlar. Çünkü o da bir Türkiye riski alıyor ama yani kısa vadede yatırım yapanlar geliyorlar ve onlar açısından bu söylediğim işte yok hukuk devleti ya da kural bazlı ekonomi falan onlar hiç önemli değil.
Mehmet Şimşek'in gelişiyle itibaren yeni bir ekonomik politika setine geçtik ve epeyce bir süre de geçti. Tabii bu süre böyle pırupak geçmedi. Hem siyasi hem iç hem dış hem de ekonomik birçok şoka maruz kaldı. Ve bunun sonunda bir yol aldık veya aramadık. Siz bu geçen sürede ve giden yolda bu yolcu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü yolun da esasında yarısına yakını geçtik. Belki daha fazlasını.
Doğru. Mehmet Bey geldiği zaman 2023 Haziran'da ilk günden itibaren aslında çok hızlı bir dezenflasyon sözü vermedi. Bunda herhalde işte mevcut siyasi durum, liderinin siyasi tercihleri, öncelikleri onları da bildiği için büyümeden çok fazla taviz vermeden enflasyondaki düşüşün zamana yayılacağı bir program tasarladılar. Dolayısıyla aslında hiçbirimizin enflasyonda çok hızlı bir düşüş beklentisi o yıl dönemlerde, işte bundan 2 yıl, 2,5 yıl öncesinde de yoktu. Fakat geldiğimiz noktaya baktığımızda beklenenden biraz daha yavaş gittiğini görüyoruz enflasyondaki düşüş sürecinin. Şimdi buradaki sıkıntı bu tip programlarda, enflasyon programları, biraz önce siz de söylediniz, içeriden dışarıdan siyasi ekonomik birçok riske maruz. Ve süreyi ne kadar uzatırsanız aslında bu riskler o kadar çoğalıyor. Türkiye'de de işte en son 19 Mart örneğinde gördüğümüz gibi hala devam etmekte olan işte siyasi gelişmeler ister istemez ekonomi politikalarının önceliklerini ya da işte zamanlamasını, başarısını etkileyebiliyor. O yüzden programa baktığımızda programın işte o ya büyümeden çok taviz vermeden enflasyonu düşürelim önceliğinin aslında en büyük tehlikesi olduğunu görüyoruz. Yani bir yandan evet tamam, programın arkasındaki siyasi desteği sürdürmek için büyümeden feragat etmemek çok önemli. Ama diğer yandan büyümeden feragat etmeyeyim diye programı uzun süreye yaydığınızda bu sefer başka şoklara maruz kalması diğer önemli tehlike. Şu anda aslında program biraz oralarda tökezliyor. Baktığımızda işte 2023 yılında Mehmet Bey ilk geldikten sonra açıklanan orta vadeli programdaki enflasyon hedefleri bugün için, yani 2025 sonu için o zaman açıklanan enflasyon hedeflerine çok uzandayız. Geçen yıla baktığımızda geçen yıl açıklanan OVP'deki hedefler yine uzandayız. Şimdi bu sene yeni OVP açıklandı. İşte Merkez Bankası yeni hedefler koydu. İşte bu sene sonu için %24 ila %29, ki onu da tutturamayacağız. %29'un da üzerinde kalacak enflasyon bu sene sonunda. İşte önümüzdeki sene için %16, ama piyasada ben de dahil %16 bekleyen kimse yok. %20 olursa başarı olarak gözüküyor. Yani şöyle bir durum var. Biz her sene açıkladığımız OVP'de ya da her sene, her dönem açıklanan enflasyon raporunda sürekli enflasyonun işte düşeceği noktayı öteliyoruz. Bu da programın, enflasyon, dezenflasyon programının başarıya ulaşmasındaki en büyük risk. Enflasyon düşmeyince enflasyona ve Merkez Bankası'na, enflasyon düşeceğine ve Merkez Bankası'na olan inanç da azalıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası Amerika'da mesela Powell çıkıp konuştuğunda ya da Avrupa'da Lagarde çıkıp konuştuğunda piyasalar nasıl kendisini ona göre ayarlıyorsa bizim Merkez Bankası da öyle olsun istiyor. Yani ben bir yönlendirme yapıyorsam bana inansınlar istiyor, ama enflasyon hedefleri tutmadıkça da bu yönlendirme, sözlü yönlendirmenin bir başarı şansı kalmıyor. Yani dolayısıyla programda tamamen başarısız olduk demek haksızlık olur. Çünkü enflasyon belli bir noktaya geldi. Sene sonunda da dediğim gibi %29,5-30 civarında bir yerde bitecek. Yani bu arada şunu da hatırlatalım. Başladığı noktada 38'di. Yani hani 80'den 30'a düşürmedik. Yani çıktık, dolayısıyla düştük. Evet, çıktık düştük. Hani 38-30'a getirdik. Yine de evet ortada bir şey var ve de artık hani sene %20'lere gelebileceğimizi de piyasa satın almış durumda. Bu hani tamam, biraz bir başarının olduğunu göstermekle birlikte bana göre, benim tarzımda iktisat okumuş ya da işte iktisat politikalarını benim tarzımda düşünen birçok insana göre dezenflasyonun bu kadar uzun süreye yayılması doğru bir tercih değil. Özellikle Türkiye gibi siyasi risklere, iç ve dış siyasi risklere çok maruz olan bir ülkede bu son derece yanlış.
Peki şimdi dediğiniz gibi büyüme, işte enflasyon ödünleşmesini çok yapmak istemediğimiz için belli bir denge tutuyoruz. İkisinde yüksek dengeye tutmaya çalışıyoruz. Ama şimdi biliyoruz ki seçime gitgide yaklaşıyoruz. Yani 2027 seçime doğru yaklaşıyoruz. Burada hani bugüne kadar büyümeyi çok baskılamayan ekonomi yönetimi seçim yaklaştıkça biraz daha gevşetmesi zaten her siyasi iktidarın temel refleksi. O zaman biz önümüzde 2020 işte altının yarısından itibaren enflasyon tekrar yukarı çıktığı, büyümenin de biraz yukarı çıktığı bir ekonomi mi karşılaşacağız?
Evet, yani bu güzel bir soru ve aslında son dönemde herhalde hem işte yurt içindeki şirketlerle hem yabancı yatırımcılarla benim de en çok konuştuğum konulardan bir tanesi bu. Şöyle bir seçim takvimini en sonundan itibaren, yani en seçimin olacağı tarih 2028 Haziran'dan itibaren düşünecek olursak, birincisi bir kere 2028 Haziran'da seçimin olmayacağından neredeyse eminiz, herkes biliyor. 2027'nin son çeyreğinde ya da ikinci yarısında olacak olan bir seçim. Şu anda genel kanaat bu yönde. Eğer böyle olacaksa şu andaki ekonomik durum, işte satın alma gücü, işsizlik, reel sektördeki sıkıntılar, ki onları da konuşuruz muhtemelen. Böyle bir ortamda seçime gitmek siyaseten riskli iktidar açısından. O yüzden Sayın Erdoğan'ın da daha önceki seçimlerdeki reflekslerini de bildiğimiz için seçimlerden belli bir süre önce, işte 9 ila 12 ay öncesinde tekrar yani daha genişlemeci, daha işte refaha yönelik, refah arttırıcı, refah da demeyeyim de gelir arttırıcı politikaların izlenmesi yüksek ihtimal. Nedir bunlar? İşte yine ucuz kredi paketleri, hane halklarına ya da şirketlere yapılan bütçeden cari transferler, işte ücret artışlarında artışların daha cömert olması gibi. Yani daha önce uygulanan formüller belli. Şimdi bunların da 2026'nın ikinci yarısında başlamasını beklemek lazım. Hani 2026'nın ikinci yarısında başlarsa, bir yıl devam ederse o bir yıl içerisinde tekrar seçmeni kazanma ihtimali olabilir. Eğer öyleyse bugünden itibaren aslında Mehmet Bey'in ve Merkez Bankası'nın önünde en fazla bir yıllık bir pencere var, fırsat penceresi var. Yani biz ne yapacaksak enflasyonla ilgili bu bir yıl içerisinde yapmamız lazım. Yani ne yapacaksak derken de en önemlisi güven kazanmak. Yani Türk lirasına güveni sağlamak, Merkez Bankası'na güveni sağlamak ve insanların enflasyonun düşeceğine inanmasını sağlamak. Bu kolay değil. Çok mümkün de ben görmüyorum ama yani başka da çaresi yok. Yani bu yıl, bu önümüzdeki bir yılı çok iyi değerlendirmesi lazım ekonomi yönetiminin.
Tabii herkes bildiği için bu esasında, yani yaşadığımız için yakın zamanda insanı ikna etmek de kolay değil tabii.
Kolay değil.
Yani.
Bu arada şunu da söyleyeyim. Her katıldığım yayında ya da toplantıda bunu söylemeyi artık bir kendime misyon gibi belirledim. Enflasyon bir ekonominin karşı karşıya kalabileceği en büyük sorun. Ve bu sorunun çözümünde tabii ki birinci görev hükümetine, Merkez Bankası'nın, ama aslında hükümet ve Merkez Bankası'nı hızlı karar almaya, başarıya itecek olan da toplumsal baskı. Şimdi biz çok uzun yıllar enflasyonla yaşadık, 1975'ten 2005'e kadar. 2005'ten sonrasında bir miktar enflasyon düştü ama son 5 yılda tekrar bu yüksek enflasyon döngüsüne girdik ve 2005'ten 2020-21'e kadar ki dönemdeki tüm kazanımlar, yani nedir o tüm kazanımlar? Mesela işte beklentilerin ileriye yönelik olarak şekillenmesi. Yani işte Merkez Bankası enflasyon %10 olacak derse herkes fiyatlarını ona göre belirlerdi eskiden. Yani işte 2008, 9, 10, 11'de. Eski enflasyona bakıp o eski enflasyonu ileriye taşıma, o davranışları unutmak üzereydik. Şimdi bunların hepsi geri geldi. Şu anda toplumda ya tamam enflasyon var ama ya benim maaşım da enflasyon kadar artarsa, hatta bir tık üzerinde artarsa, ya da şirket ben eğer zam yapabiliyorsam, yani işte maliyetlerimi çıkartabiliyorsam bana ne enflasyondan diye düşünüyor. Halbuki bu çok yanlış. Çünkü dediğim gibi enflasyon aslında ekonominin tümünde çok yanlış bir şeyler olduğunun bir göstergesi, bir sonuç enflasyon. Bir sürü hatanın birikimli sonucu. O hataları biz sadece nominal olarak işte enflasyon arttı, ücret arttı. Enflasyon arttı, ben de işte satış fiyatımı arttırdım. Enflasyon arttı, kirayı arttırdım. Bununla çıkamayız. Bu aksine enflasyon döngüsü yaratıyor. İşte enflasyon katılığı yaratıyor. Bunu kırmak için de bizim bütün paydaşlar, yani paydaş dediğim kimdir? İş dünyası, akademi, sivil toplum kuruluşları, sokaktaki insan, hükümet, Merkez Bankası, herkesin enflasyon önceliğinin olması lazım. Böyle bir aciliyet hissi olması lazım. Bizde o yok. Bizde o olmadığı için de enflasyon düşmeyecek.
O döngü iyebet süren bir şey mi?
Kırılabilir. Bunun için ama en az 2 sene, 3 sene Merkez Bankası'nın açıkladığı hedefleri tutturması lazım. Merkez Bankası hedef açıklıyor, tutturamıyor, öteliyor. Hedef açıklıyor, tutturamıyor, öteliyor. Öyle olunca zaten kimse hedefi ciddiye almıyor. Şeyi geçiyorum bile. Hani TÜİK'in açıkladığı rakamlara güven konusunu zaten geçiyorum. Ama enflasyon, biz mesela 2009, 2010, 2011'de gerçekten de özel sektörde birçok şirketin ücret artışlarında ya da işte kira sözleşmelerinde ya da işte tedarikçilerle yaptıkları fiyat sözleşmelerinde Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini ya da enflasyon hedefini kullandığını gördük. Bu başlamıştı. Niye? Çünkü Merkez Bankası tutturuyordu hedeflerini. Şimdi o yok.
Enflasyon ve enflasyonun üzerinde biraz getiren, biraz daha fazla olan ücret, zam, işte ciro. Böyle devam etsek, bir ülke sürekli devam edemez mi? Yani %30 olsun enflasyonumuz, herkesin maaşı ve geliri de %30-35 artsın. Ve biz böyle uzun yıllar yaşayalım. Yok. Bir ülke böyle devam etmez mi?
Etmez. Dediğim gibi çünkü enflasyon aslında başka bir sorunun, hatta sorunların göstergesi. Nedir bunlar? Mesela işte para politikasının yanlış tasarlanması. Piyasada çok fazla para olması ya da işte bütçede çok müsrifçe harcama yapılması. Şu anda Türkiye'de özellikle bütçe tarafında bunu yaşıyoruz. Yani bütçe disiplinli değil. Ya da işte piyasada daha mikro ekonomi düzeyinde bakacak olursak, yıllarca Türkiye'de biz hal yasasını konuştuk mesela. Evet. Tarladaki ürünün gelip de marketteki raflara gittiğinde fiyatların anormal şekilde artıyor olması gibi birçok yapısal sorun olduğunu gösteriyor. Bunlar da Türkiye gibi ya da herhangi bir ülkenin aslında büyümesinin istikrarlı bir şekilde sürmesine engel olan faktörler. Türkiye dediğim gibi 75'ten 2005'e kadar 30 yıl bu şekilde yaşadı. Enflasyon hep %60, 70, 80'di. İşte herkes de sanal olarak en azından kendini iyi hissediyordu %60, 70 zam aldığı zaman. Ama ne oluyordu? Türkiye 2 sene %6, 7 büyüyordu. 3. sene hop bir kriz. 2-3 sene tekrar iyi büyüme, arkasından hop kriz. Yani istikrarlı büyümeyi sağlayamıyorduk. Vadeler çok kısaydı. Enflasyonun en büyük zararı da odur zaten. Yani vade kısa ne demek? Ben bugün mesela bize Türkiye'de neye özeniriz? Amerika'da, İngiltere'de, İsveç'te konut kredilerini insanlar 30 yıllık, 20 yıllık alır. Düşük faizlerden kira öder gibi ev sahibi olur. Böyle slogan var ya, kira öder aynen gibi. Biz onu hiç başaramadık mesela. Bunu başarsak Türkiye mesela büyüme anlamında çok daha farklı bir seviyede olabilirdi. Sadece konut alma anlamında değil. Bir sanayici olarak düşünün. Yatırım yapmak istiyorsunuz. Yatırım tabii ki uzun vadeli krediyle yapmak istiyorsunuz. Uzun vadeli TL kredi bulamıyorsunuz enflasyonist ortamda. Gidiyorsunuz döviz kredisi alıyorsunuz. Döviz riski alıyorsunuz. O zaman döviz riski alıyorsunuz gibi.
Peki şimdi biz bunu faizle bu işi çözmeye çalışıyoruz. Orada çok büyük bir tartışma var. İşte faizin yeterli olup olmadığı, reel faizin yeterli olup olmadığı ve faiz olup olmadığı. Ve bunun reel sektör başta olmak üzere tabii döviz politikası ya da bağlı olmak ihracata, ticaret açığına etkisi. Faize başlayalım istiyorsan, dövizle değil de. Mevcut faiz politikasının ve faiz seviyesinin enflasyonla mücadelede yeterli görüyor musunuz? Ve bunun uzunca süre sürdürülmesi mümkün mü Türkiye ekonomisi açısından?
Evet. Şimdi enflasyonla mücadelenin en önemli aracı para politikası ve onun da en önemli alt aracı diyeyim faizler. Dolayısıyla faizlerin doğru seviyede belirlenmesi bir kere çok önemli. O konuda özellikle son bir yılda Merkez Bankası'nın ciddi anlamda başarı sağladığını düşünüyorum ben. Sadece enflasyonla mücadele çerçevesinden bakarsak. Yani işte faizlerin yükselmesi hem enflasyon beklentilerini azaltıyor hem de Türkiye'de diğer ülkelerden farklı olarak, bazı gelişmekte olan ülkelerde de var aynı durum. Dolarizasyon çok yüksek olduğu için dolar artışlarından gelebilecek enflasyonu engellemek için doların artmasını istemiyoruz. Onun için de insanların dolar almaması lazım. İnsanların dolar almayıp TL'de kalması için de TL'nin faizinin yüksek olması lazım. Yani hani normal bir ekonomide faizleri yükselttiğinizde beklenti nedir? İnsanlar tüketimlerini azaltsınlar, yatırımlarını azaltsınlar, böylece talep azalsın, enflasyon da düşsün. Bizde bu var. Üzerine bir de insanlar dolar almasın, TL'de kalsın da var. Yani o yüzden biz bunun birincisine hani talep yönlü işte fiyat istikrarı politikası diyebiliriz kabaca. İkincisi ise aslında Merkez Bankası'nın da raporlarında finansal istikrar dediği konu. Bizdeki faiz politikası bu ikisinden yönetmek zorunda. Hem talep tarafını hem de piyasa istikrarını sağlamak zorunda. Piyasa istikrarından da kasıt aslında döviz kurları. Döviz kurlarının uçup gitmemesi lazım. Şimdi böyle baktığımızda Merkez Bankası özellikle yine tekrar edeyim Mart ayındaki siyasi risk artışından sonra faizleri reel anlamda çok yüksek seviyelere çekerek hem TL'ye güveni sağlamaya çalıştı hem de talep tarafını bastırmaya çalıştı. Güzel. Fakat diğer tarafta baktığımızda dezenflasyon programında olması gereken diğer unsurlar, en önemlisi maliye politikası. Orası hala sıkı değil. Hatta genişlemeci bile olduğunu iddia edebiliriz. Öyle olduğu zaman Merkez Bankası'nın para politikasında almış olduğu tedbirler yeterince etkin olmuyor. Merkez Bankası o zaman ne yapıyor? Bakıyor işte faizleri ben arttırdım ama hala yetmiyor. Hala döviz talebi sürüyor veya hala talep güçlü. O zaman faizleri daha da yükseltiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda uygulanan dezenflasyon programı eksik olduğu için neredeyse tamamen kur kontrollerine ve yüksek reel faize dayalı olduğu için diğer tarafların eksikliğini kompanse etmek için bunlara reel faize çok daha fazla yüklenmek zorunda kalıyor. Bir başka ifadeyle eğer biz bugün bütçede daha sıkı bir politika izleseydik reel faizlerin bu kadar yüksek olmasına gerek olmayacaktı. Ya da işte kurları bu kadar çok kontrol etmek zorunda kalmayacaktık. O açıdan hani Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Hatta elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Çünkü sadece faizlerle sınırlı değil. Bir de işte kredi sınırlamaları var biliyorsunuz. Evet, işte makro ihtiyati tedbirler. Onları da uyguluyor ama yetmez. Yetmiyor. O yüzden enflasyon düşmüyor. Enflasyonun hani bu kadar yüksek reel faize rağmen bizim enflasyonu istenilen yere düşürememizin nedeni programın eksik olması.
Peki şimdi program eksik dediğiniz gibi enflasyon düşmüyor ama döviz kuru yani daha düşük bir seviyede artıyor. Aynı zamanda finansman maliyeti çok yüksek. İhracatçılar da özellikle döviz sebebiyle rekabet açısından geriliyor. Denklemde gerçekten reel sektör özellikle ihracatçı olan reel sektör şikayetlerinde haklı mı?
Haklı. Bence son derece haklı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi programın, enflasyon, dezenflasyon programının dengeli olmaması, bazı bileşenlerinin yetersiz olması, bütçe başta olmak üzere, ağırlığı yüksek faizlere ve nispeten daha yatay seyreden kura verdiği için bunun ceremesini de şirketler kesimi çekiyor. Aynı şekilde son dönemde özellikle 2024'ün sonlarından itibaren 2025 yılında ücret artışlarında da biz artık enflasyona kıyasla daha zayıf bir performans görüyoruz. Dolayısıyla hane halkının özellikle dar gelirli, sabit kazanç elde eden hane halklarının da alım güçlerinin çok belirgin şekilde azaldığını görüyoruz. Ve ne yazık ki azalmaya da devam edecek. Yani bu programın yükü orantısız bir şekilde reel sektörün üzerinde, daha çok da emek yoğun ihracatçı reel sektör şirketlerinin üzerinde ve dar gelirli, sabit ücretli çalışanların üzerinde. Her iki kesim de şikayet etmekte haklı. Onlar, şöyle bir gerçek de var, onu da unutmamak lazım. Enflasyon düşecekse bedel ödenmesi lazım. Ama bu bedeli herkesin ödemesi lazım. Herkesin kendi üzerine düşen kısmını, bedelin, ödemesi lazım. Şimdi burada işte bir kısım toplum kesimleri bu bedeli ödüyor fazlasıyla. Ama başta devlet olmak üzere bazı kesimlerin bunu ödemediğini görüyoruz. O yüzden haklılar. Peki neden haklılar? Nedir problem diye baktığımızda bir kere yüksek reel faizler gerçekten de talebin, iç talebin artık daha yavaş büyümesine neden olmaya başladı. Bunu Merkez Bankası da söylüyor. Biz de bunu görüyoruz zaten birçok veriden. Dolayısıyla yurt içi satışlarda bir ciro kaybı var şirketlerin. İkincisi, ihracat zaten zayıf. İhracatta da temel belirleyici aslında Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ekonomisi de zayıf olduğu için ihracat da artmıyor. Yani baktığımızda satış gelirleri, hani bilançonun işte gelir gider tablosundaki ilk kalem satış gelirleri zaten yeterince büyümüyor. Alta giriyoruz, işte maliyetlere baktığımızda bütün üretim maliyetleri, işçilik maliyetleri de dahil olmak üzere artıyor. Ve bu artışlar hani son sene biraz daha yavaşlamış olsa da özellikle 2023-2024'te birikimli çok ciddi artışlar var. Bir kere bu bizim üretim maliyetlerimizi arttırdığı için şirketlerin zam yapma ihtiyacını doğuruyor. Talep güçlüyken daha rahat zam yapabiliyorlardı. Şimdi talep zayıfladı. Yeterince zam yapamıyorlar. Ya da yeterince ne demek? Maliyetlerindeki artışı karşılayacak kadar zam yapamayabiliyorlar. Bu da ne demek? Marjları azalıyor. Kâr marjları azalıyor. Hatta bazı durumlarda zararına satıyorlar. Şimdi maliyetlerin, üretim maliyetlerinin dışında bir kalem daha var. Esas bu sene en büyük sıkıntı oradan. O da finansman giderleri. Şirketler borç alıyorlar ve bu borçlara karşı reel faizlerde, Türk lirası reel faizlerdeki artış nedeniyle de ciddi bir finansman maliyetiyle karşılaşmış durumdalar. Yani satışlar azalıyor, üretim maliyetleri yükseliyor, finansman maliyetleri yükseliyor ve dipte hiç kar kalmıyor ve birçok durumda zarar edildiğini görüyoruz. Hadi diyelim kısa vadede zarar olabilir. Ama hani bizim baktığımız daha böyle kısa vadede şirketin dönmesini sağlayacak FAVÖK dediğimiz işte hani faaliyet kârı ya da işte vergi temettü öncesi kar, faaliyet kârına baktığımızda oralarda da sıkıntı var. Ya da işte mesela FAVÖK ile faiz ödemelerini karşılaştırdığımızda, yani FAVÖK'ün faaliyet kârını kabaca söyleyeyim, faiz ödemelerini karşılayamadığı şirketler var. Yani şirketler gerçekten sıkıntıda. Bunun böyle olmadığını düşünmek bence çok hatalı. Biraz uzun konuştum ama.
yok. Ama mesela işte büyüme verilerine bakıyoruz veya başka makro göstergeye bakıyoruz. Esasında durumun o kadar da kötü olmadığını gösteren veriler de var. Mesela ihracat verisi de çok kötü değil. Mesela turizm, döviz, TL çok değerli. O yüzden yabancı turist konusunda sıkıntı çekeriz deniyor ama bakıyorsunuz. Yani hafif bir belki kötüleşme veya geçen sene göre performans düşüküyor ama yani ülkenin bir dinamik ekonomik dinamik, o bazen geri adaletsizliği de açıklanıyor, kayıt dışı da açıklanıyor ama sonuçta ekonomik faaliyetlerin de hem Merkez Bankası'nın istediği kadar hem de ekonomistlerin olması gerektiği kadar bir yavaşlama görmüyoruz. Evet. Bunun nedenleri ne?
Doğru.
Faiz gözlem... şey mi yaratıyor? Yani servet etkisi mi yaratıyor?
Aslında şöyle birkaç farklı açıdan bakalım. Şimdi önce ihracat tarafından bakalım. İhracatta aslında emek yoğun, daha geleneksel işte tekstil, hazır giyim, mobilya, halı ya da inşaat malzemeleri, özellikle inşaat malzemeleri, işte ayakkabı vesaire sektörlere baktığınızda burada çok ciddi bir ihracat kaybı olduğunu görüyoruz. Yani oradaki resim aslında bu şikayetleri de haklı çıkartacak bir resim ve beklentilere paralel. Ama öte yandan bazı sektörlerde işte otomotiv gibi ya da işte kimyasal ürünler gibi ya da son dönemde savunma sanayi ürünleri ya da biraz daha yüksek teknolojili bazı ürünlerde işte optik malzemeler vesaire daha olumlu bir resim var. Onların da aslında kendi sektörlerine özgü hikayelerden kaynaklı devam eden bir dayanıklılığı var. Orada da aslında çok fantastik bir büyüme yok ama en azından ihracat rakamlarını yatay seviyede tutmasına yardımcı oluyor. Yani ekonomi biraz parçalı bir görünüm arz ediyor. Bazı bölümleri daha dayanıklı, bazı bölümleri çok zayıf ve oralar sıkıntı yaşıyor. Zaten konkordatolar, iflaslar da daha çok o sorunlu bölgede. Tüketim tarafına geldiğimizde, tüketimde de biraz önce söylediğiniz şekilde parçalı bir görüntü var. Bazı sektörlerde tüketim çok zayıf ama bazı sektörlerde özellikle konut ve otomotiv sektörlerinde tüketim çok kuvvetli. Şimdi bakınca aslında anlaması çok zor ve anlamlandırmak da çok zor. Çünkü bu kalemler normal koşullarda krediyle finanse edilen kalemler. Ev alırken kredi kullanmak ya da konut taşıt alırken kredi kullanmak. Fakat bakıyorsunuz istatistiklere, tüketimde ev alırken mesela neredeyse tamamı peşin ödeniyor. Araç alırken büyük oranda peşin ödeniyor. E nereden geliyor bu para? Bu kadar çok insanlar hani herkes işte yandık bittik derken hani. Birincisi biraz önce söylediğiniz bu gelir dağılımı bozukluğu. Onun da arkasındaki temel neden aslında özellikle son 4 yılda yine uygulanan politikalar. Zaten hala devam eden yüksek reel faiz parası olanların daha da zenginleşmesini sağlıyor. Şu anda bitti ama 2021 sonunda devreye alınan KKM çok ciddi bir servet transferine yol açtı. Bunlar biliniyor, konuşuluyor. Daha az bilinen altın. Türkiye'deki toplam altın stoğunun 500 ila 550 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Önemli bir kısmı yastık altında ve altın fiyatları 1800 dolarlardan 3700 dolarlara geldiğinde bu çok ciddi bir servet etkisi yarattı. Dördüncüsü, Türkiye'de biliyorsunuz birçok kişi tasarruflarını gayrimenkul olarak yapıyor. Kiraya veriyor evlerini. Kiralardaki artış zaten enflasyonda düşmemesindeki en önemli sebep. Kira artışlarının yarattığı bir servet etkisi var. Beşincisi de kripto. Türkiye'de aktif kripto hesap sahibi, yani aktif derken işlem yapan kripto hesap sahibi sayısı 7-8 milyon civarında. Borsadaki aktif işlem yapan hesap sahibinden daha fazla. Burada da biliyorsunuz özellikle bu sene başından itibaren çok ciddi bir yükseliş oldu. Bunların hepsi elinde parası olanların parasının çok ciddi anlamda artmasına neden oldu. Onlar da enflasyon düşmüyorsa buradan da para kazandım, gideyim o zaman ev alayım, araba alayım, oralarda değerlendireyim diyorlar. Turizm konusunda ise aslında şöyle bakmamız lazım. Turizmde çok daha iyi bir sene geçirebilirdik. Geçiremiyoruz diye bakmak lazım. Yani orada kötü bir performans yok, yatay bir performans var. Ama çok daha iyi bir sene olabilirdi. Başka ülkelere çok turist kaptırdık gerçekten.
Evet, orası büyüyen bir sektör.
Evet, orası büyüyordu. O büyümeyi kaybetmiş durumdayız şu anda.
Yakın gelecekte dair umudunuz var mı? Ne kadar kötümsersiniz, ne kadar iyimsersiniz daha doğrusu.
Ya bu yapı, bu biraz önce söylediğim ekonomik çerçevede iyileşmeye ihtiyacımız var bizim. Bu sürdürülebilir bir model değil. Çok fazla müdahaleye açık ve piyasanın kendi sağlıklı işleyişine yapılan müdahaleler de aslında piyasanın verimliliğini, etkin çalışmasını, işte kaynakların doğru dağılmasını engelleyen bir faktör. Biz hani o fiyatı kontrol edelim, bu kredi büyümesini kontrol edelim, işte orada bu harca sınır koyalım, kira artışlarını, bu doğru bir model değil. Bizim bu düşünce sisteminden çıkıp daha piyasa mekanizmasına dayalı, fiyatların ciddi bir doğru sinyal etkisini taşıdığı öngörülebilir, kural bazlı bir modele geçmemiz lazım. Eğer oraya geçeceğimizi hissedersem o zaman daha umutlu olabilirim. Çünkü yani Türkiye'nin gerçekten çok ciddi avantajları var birçok ülkeye göre. Biraz da böyle pozitif bir yerde bırakalım. Gerçekten Türkiye'nin çok çeşitlendirilmiş bir ekonomisi var. Yani tek bir sektöre dayalı değil, işte doğal kaynaklara dayalı değil ya da ihracat pazarları tek bir bölge değil, o da çeşitlendirilmiş. Çok güzel kümeleşmiş yan sanayimiz var. Nüfusumuz yaşlanıyor ama yine de nispeten genç. Coğrafi konumumuz iyi vesaire. Yani o kadar çok güzel hikaye var ki. Ama bu potansiyeli kullanabilecek bir ekonomik ortam sahibi değiliz.
Peki bitecektir ama o da son sormadan bitirmek istemiyorum. Ama dünyadaki gidişat da biraz böyle değil mi? Yani o konuda Trump ve Amerika başta olmak üzere esasında keyfilik, işte devletin daha çok müdahale etmesi, tabii ki bizim ölçümüzde değil ama devletin daha çok müdahale ettiği, belirsizliklerin arttığı, keyfinin arttığı, hatta hukukun biraz daha ikinci, üçüncü plana insan hakkının atıldığı bir esasında dönem yaşıyoruz. Yani döneme girdik.
Doğru. Çok çok güzel bir tartışma ama bu daha uzun bir tartışmayı hak ediyor. Ama şunu söyleyeyim. Böyle bir dünyada aslında her ülkenin kendi kendine bakabilir durumda olması lazım. Yani her koyun kendi bacağına nasıldır dünyası bu dünya. Ve işte bu dünyanın içerisinde Trump bile, ki işte Amerika'nın sanayisinin zayıf olduğunu iddia edemeyiz herhalde ama adamın en büyük derdi imalat sanayi. Çok zayıfladı diyor. Kimse imalat sanayinde çalışmıyor diyor. Bizim derdimiz daha büyük orada. Biz çok daha gerideyiz. Ama biz mesela, bizim böyle bir derdimiz yok. Ya da işte Çin. Amerika'nın Çin sorunu var. Ama halbuki kıyaslarsak Amerika'nın Çin sorununun büyüklüğüne göre bizim Çin sorunumuz Amerika'nınkinin iki katı. Yani işte dış ticaret açığının yarısı bizim Çin'den geliyor. Yani biz bu, eğer hani konuşacaksak, müdahale edeceksek bu tip daha böyle hayati, gerçekten bu yeni oluşmakta olan dünyada Türkiye'nin dayak yemesini engelleyecek, hatta fırsat bulursa da o fırsatları değerlendirebilecek bir pozisyonda olması lazım. Biz o tartışmaları yapmıyoruz.
Yanlış şeye müdahale ediyoruz. Ediyoruz değil
mi? Evet, yanlış şeye müdahale ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi bu son konuştuğumuz konu biraz daha geniş bir konu. Başka bir yerinde konuşuruz umarım. Çok teşekkür ederiz Ahmet.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
Geldiğiniz için.
Sağ olun.
Çok teşekkür
ederim. Sağ olun.